Ayrım 15.
Hoca maşallah diyor. Bahse giriyorum yavrum. Nerede hoca efendi? Önde mi arkada mı? Önde hanımefendi. Kadın eteğini kaldırıp donunu çıkarıyor. Sırtını dönüyor, bacaklarını açıp eğiliyor. Gördün mü hoca efendi? Kaybettin. Hoca evine dönüyor ve karısına balık bulamadığını söylüyor. Ertesi hafta yine gidip sinarit satın alıyor. Fethiye Hanım onu kaldırımda görünce çağırıyor. Hoca evine giriyor. Hanım kahve yapıyor, içiyorlar. Gördün işte hoca efendi, bahse var mısın? Hoca, maşallah diyor. Şimdi iyice biliyorum, bahse varım. Ne diyorsun? Diyorum ki kadının cenneti arkadadır. Ve kadından paraları koparacağını düşünerek keyifleniyor hoca. Hanım eteğini kaldırıyor. Donunu çıkarıp bacaklarını açıyor. Ve arkaya doğru eğiliyor. Görüyor musun hoca efendi? Yalan söyleme, kaybettin. Hoca evine gidiyor, karısı soruyor. Yine pazarda balık bulamadın mı hoca efendi? Hoca suratını asıp buldum bire hanım diye konuşuyor. Ama Fethiye Hanım'ın cennetinin yerini tespit edinceye kadar balık yiyemeyeceğiz. Şimdi gayde çalıyor ve iki kaya Arkonisos'un iki kaplanı oynuyorlardı. Adım adım öne çıkıyor, birden geri dönüyor, ağır çizmelerinin tabanlarını vuruyor, yere diz vurup havaya fırlıyor, vahşi vahşi uluyorlardı. Kasları oynuyor, burulmuş kalın bıyıkları dünyayı ürkütüyordu. Kadınlar hayranlıkla bu hayvanları seyrediyorlardı. Kadın her zaman korku duyar ama aynı zamanda gücü kuvveti takdir eder, sever. Bu onun hem iter hem çeker. Kadın eksikliğini duyduğu şeyi ister. O sırada Alkibiades'in güvenilir hizmetçisi Sevastik kadın çıka geldi ve ona yavaşça annesi hanımefendinin eğlentiyi durdurmalarını rica ettiğini söyledi. Alkibiades hemen ayağa kalktı. Ellerini vurarak "Çocuklar!" diye bağırdı. "Eğlence bitti." Çalgılar sustu ve oynayanlar kadın erkek durup bu şeref için teşekkür ederek iyi geceler dilediler. Verandada kardeşler Emin ve Papastamatris kaldılar. Alkibiades, siz de gidip dinlenin dedi. Ben oturup bir sigara içeceğim. Aris, ben de dedi. Işıkları söndürdüler ve iki kardeş konuşmadan sigaralarını içiyorlardı. Sessizlik ve huzur. Hava serinliyordu. Yarın erkenden ava gideceğini sanıyordum. Şimdi gideceğim. Tuzak mı kuracaksın? Ay olması lazım. Yatak kuracağım. Başını çevirip şaşkınlıkla küçük kardeşine baktı. Ne demek istiyordu? İkimiz birlikte keklikleri avlayacağız. Gülümseyerek kardeşine baktı. Alkibiades, tüfeğini kaldırmışsın ve önüne geleni ateş etmeye hazırsın. İki sürüye nişan almışsın. Başaramayacaksın. Bir tanesini bana bırak, diye geçirdi içinden. Alkibiades, anlamıyorum. Ne demek istiyorsun? Dedi kılı kıpırdamadan. Anlıyorsun ve biliyorsun. Sen despotun yeğenlerine git. Çerkez kekliğini bana bırak. Karşılık vermedi. Bir süre öylece kaldı. Sonra gülümsedi. Elini kaldırıp kardeşinin başını okşadı. Hala küçüksün sanıyordum, diye mırıldandı. Ah, yıllar nasıl da geçiyor. Doğrusu ben senin yaşında çok kadın tanıdım. İçini çekti. Eh Morari, Allah kulu sevsin diye kadını yarattı. Tatlısıyla, acısıyla. Evlenmek için acele etmeyesin. Evlendiğimde başımı çevirip başka kadına bakmayacağım. Katerina'yı görünce ben de öyle düşünmüştüm. Ondan başkasında gözüm olmayacaktı. Evlenmeden elimi sürmeme izin vermedi. Kararımı vermiştim. Arzudan sarhoş olmuştum. Sonra doydum, yatıştım. Nasıl diyeyim sana? Aynı patikada gezinip durmaktan bıktım. İnsanın canı değişiklik istiyor. Doğru değil mi? Kendi kafana göre hüküm verme. Kendini benim yerime koy ve öyle hüküm ver. Suçlamakta acele etme. Ve kendi kendine şunu sor. Niçin Allah bu kadar çok, birbirinden güzel, birbirinden esrarengiz kadın yarattı diye. Her birinin bir başka kokusu olan. Bırak şimdi. Gidip Papastamatis ile sohbet edelim. Sen hiç böyle levent bir papaz gördün mü? Gökyüzüyle de, yeryüzüyle de alay ediyor. Onu yanımda alıkoyacağım. Tutmayı başardın da. Cübbe giydin mi kardeşim, iki yüzlü ve dilenci olursun. Kılıç asar, cellat olursun. Bu ise halkın sünger avcılarının çocuğu olarak kalmış dobra insan. Her şey uykudaydı. İleride bir yerlerde bir köpek havlıyordu. Ve tabii cırcır böcekleri cırıldıyorlardı. Aris'e, git şimdi dedi. Yarın konuşuruz. Görünen köy hesabı. Ama helal olsun sana. Senin şerefine ve leventliğine. Biraz mastika içti. Dinle, şafak sökmeden yatağına girmiş ol. Aris gitti. Çerkez cennetini kapısı açık kendisini beklerken buldu. Az sonra Alkibiades kalktı. Evlerin arkasından geçip öbür tarafa çıktı. Bir kapıyı açmaya çalıştı ama açamadı. Hafiften çaldı. Despot'un yeğenlerinden cevap çıkmadı. Daha hızlı çaldı kapıyı. Bir kere daha. Ölü sessizliği. Kararsızca durdu. Mağaraya kadar yürüdü. Orada biraz oturdu. Yorgun bir halde geri döndü ve yatağına uzandı. Ortalık tatlı tatlı ağrırken Mirto aşağı inerek mağaraya giden yolu tuttu. Kötü uyumuştu ve başı ağrıyordu. Bir de rüyasında Emin'i görmüştü. Emin'i öpmüştü ama Emin onu geri itmişti. Sevdiği erkeğin kolları arasında olmak arzusu zaman zaman dayanılmaz bir hal alıyor, ona nefes aldırmıyordu. Toprak yolda ilerledi. Güneşin tatlı ışığı var olan her şeyi hafif hafif okşuyor, her şeyi güzelleştiriyordu. Gecenin şebnemiyle parıldayan yeşil yapraklar ortalığa güzel kokular saçıyordu. Mirto kendisini biraz daha iyi hissediyordu şimdi. Tahta barakaya girdi. İnce gömleğini giyip suya atladı. Vücudu kasılıyordu. Kulaç atarak ilerledi. Orta yerinde mağara ikiye bölünüyor, burada bir kayalık uzanıyor ve iki yanında iki koy meydana getiriyordu. Güneş ışığı buraya işlemiyordu. Dip tarafta suyun yüzünde oturma yerleri kurna vardı. Dediklerine göre geceleri buraya fok balıkları geliyor, ılık suda keyif çıkarıyorlardı. Karanlıkta Mirto suyun daha çok tadına varmak için gömleğini çıkardı. Yüzüyor, duruyor ve dolgun gözlerini okşuyordu. Çocuklarını süt anneleri emzirmişti. Emin diye inledi. Emin, Emin. Birden mağaranın ağzında dimdik bir erkek vücudu gördü. İçinde bir ses bunun Emin olduğunu söyledi ona. Şimdi onu iyice görebiliyordu. Gömleğini beline sardı, gidip kurnaya oturdu. Kalbi çarpıyordu. Utangaçlık ve korku içinde eziliyordu. Sevdiği erkek mağaraya girecek miydi, girmeyecek miydi? Girmez de denize atlarsa, arzu ve heyecandan yerinden kımıldayamıyordu. Ama ne yapabilirdi? Emin ılık suya atladı. Dibe dalıp ilerledi. Gözleri açıktı ama el yordamıyla görüyordu. Elleri bir şeye değince yol değiştiriyordu. Bir çırpıda kurnanın önüne varıp su yüzüne çıktı. O zaman cinsel arzularla yanıp tutuşan genç kadın kurnadan atladı. Erkeğin ıslak vücuduna sarıldı. Delikanlı yerinden hopladı. Ya şaşırmıştı ya da üzerine bir fok balığının atladığını sanmıştı. Kendini savunmak için ellerini uzatınca kadının kadife vücuduna sarılmış buldu kendisini. Sessizce birbirlerini sıktılar. Kendilerinden geçmek üzere olduklarını hissediyorlardı. Kadının dizlerinin bağı çözüldü ve sırt üstü kurnaya uzandı. Erkeği de beraberinde çekti. Deli gibi Emin diye inledi. Emin sevgilim. Delikanlı çırpınarak bir ah dedi. Ve hemen kadının kucağından kurtuldu. Şiddetle suları iterek geriledi. Mağaradan çıktı. Öyle ıslak halde giyindi. Ormanın sık yaprakları arasına daldı, gözden kayboldu. Mağarada tek başına kalan genç kadın ağlamaklı bir sesle onun adını çağırıp duruyordu. Kreptoşin giyinmiş olan Alkiviadis elinde panama şapkası ve abanozdan hafif bastonu ile verandada göründü. Emin'den başka herkes oradaydı. Katerina alaycı bir sesle ''Hayırlı sabahlar sana'' dedi. Ama Alkiviadis bunu duymamış görünüyordu. ''Bodrum'a geliyor musun Alkiviadis?'' ''Evet anne. Biliyorsunuz kaymakam beni çağırmış. Akşama döneceğim. O zaman haberleri benden duyarsınız.'' Başını çevirip verandanın ucunda duran adama sordu. ''Kayık ne yapıyor?'' ''Hazır efendim. Emriniz.'' Alkiviadis despota ve annesine döndü. Hafifçe eğildi. Nezaketle ''Müsaadenizle'' dedi. Hepinizin izniyle. Yolda Emin göründü. Verandanın ucunda durdu. Ben de seninle geleceğim. Ama ben resmi ziyarete gidiyorum. İşimi bitirince döneceğim. Bodrum'da benim de işim var. Beni yanına almak istemiyor musun? Öyle diyen oldu mu? İstiyorsan bana göre hava hoş. Yine de anlamıyorum. Cumartesi akşamı. Aris yerinden fırlayıp koştu. Emin'i kucakladı. Birlikte dalga kırana kadar yürüdüler. Ne oluyor Emin? Bütün gün neredeydin? Hiç görünmedin. Yemek yedin mi? Nerelerde dolandın? Bu halin ne? Emin bütün adayı dolandığını ve vakti unuttuğunu söyleyerek kendisini mazur göstermeye çalıştı. Ya şimdi neden gitmek istiyorsun? Dönecek misin? Konuşsana, kardeş değil miyiz? Emin'in içinden, ben bir şey değilim. Biliyor musun neyim? Senin namusunu ayaklar altına alan biriyim. Hepinizin namusunu ve güvenini, babanızın ve efendimin aziz hatırasını da. Diye bağırmak geliyordu. Ama ağzını açmadı. Sadece suratı daha da gerildi. Emin rica ediyorum kal. Fiestalar. Fiesta, bayram, eğlence, tatil. İspanyolca. Bitince pazartesi salı günü birlikte gideriz. Hep birlikte. Seni handa beklerim Ari. Ya da gümüşlükte. Alki ve Hedis kayığa binmiş bekliyordu. Sinirlenmeye başlamıştı bile. İki delikanlı yavaş adımlarla ilerledi. Kayığın önünde durdular. Aris, Emin beni bekle. Sana Çerkes kızından bahsedeceğim dedi. Onu bizim buraya davet ettim. İyi yaptın mı? Emin, ya dedi ve kayığa atladı. Alkiviadis kuru kuru, üstünü değiştirebilirdin dedi. Altı kürekli kayık güçlü mavi suların üzerinde kayarak açıldı. Büyük hanımefendi, Emin niye gitti diye sordu. İşi varmış. Mirtu heyecan ve tedirginlikle kayığın arkasından bakıyordu. Gerçeği sadece o biliyordu. Ve de Emin. Ama Emin onu şişe geçirseler ağzını açmazdı. Yine de üzülüyordu Mirtu. Hayal kırıklığına uğramıştı. Bitmişti artık. Emin bir daha geri gelmeyecekti. Güneş denize düşmüş, sıcaklığı sönmüştü. Sularda gül rengi parıltılar oynaşıyordu. Sonra sular sedefleşti ve çok geçmeden gecenin ipek karanlığı denizi yuttu. Tabiatın ruhu yatağına çekilmişti. Şehirdeki fenerci merdiveniyle çıkıp fenerleri yakacaktı. Despotun çekmekte olduğu tesbihin din sesi duyuluyordu. Bir kahve daha içelim mi muhterem peder? Böyle bir şeye hayır denir mi sevgili Nicole? Dün size anlatmış olduğum o Hios'lu. Hios, Sakız Adası. Kadınlar ve keklikler hakkında kitap yazmış olan Fransız kahveden de bahsediyor. O zamana kadar kahve Avrupa'da bilinmiyordu. Avrupalılar kahveyi öğrenirlerse bu onların içmeden edemeyecekleri içkileri olacaktır diye yazıyor. Yine kahve sinirimi kolaylaştırır, zekayı uyanık tutar ve mideden beyne hava geçmesini önler diyor. Burada despot gülümseyerek itiraf edeyim dostlarım dedi. Bugünkü ziyafetten sonra midemin ağırlaşmış olduğunu hissediyorum. Onun için gelsin kahveler. Kiria Maria ama o kadar az yediniz dedi. Yemeklerimizi beğenmediğinizi sandım. Ioanna, muhterem peder çok az yemek yer dedi. Ona imreniyorum. Anula'nın oynak sesi duyuldu. Bizi şişmanlatacaksınız. Biliyor musunuz diye konuştu despot gülümseyerek. Çok yemek yerdim. Öğleyin 6 öğün, akşamları 6 öğün. Anlayacaksınız 86 okka oldum. O yıllarda Patrikhane Paris'te yapılacak kiliseler kongresine 3 piskopos göndermişti. En gençleri bendim. Diğerleri yaşlı ve beyaz sakallı muhteremlerdi. Ama dişleri ve göbekleri yerindeydi. Diş kirasına ihtiyaçları yoktu. Aris, diş kirası mı? Dedi. O da ne? Diş, bildiğiniz gibi dondi demektir. Kirası ise enikiastis. Sultanların verdikleri ziyafetlerde çok bol yemek bulunurdu. Karnın doydu mu hazmedesin ve yeniden yemeye başlayasın diye sana bir kaşık tatlı verirlerdi. Ayrılmak üzere kalktığında senin paltonu giymene ya da şapkını ve bastonunu almana yardım eden teşrifatçı sana içinde altın liralar bulunan küçük bir torba uzatır ve aynı zamanda kulağına diş kirası diye fısıldardı. O kadar çok çalışmak zorunda kalan ve aşınan dişlerin için tazminattı bu. Güzel deyip gülüştüler. Böylece Paris'teki kongrede bol bol ve seçkin yemekler vardı. Bu yemeklerden bir tanesini hatırlıyorum. Biraz sustu, gülümsedi. Neyse menü çok uzun. Aris ama o zaman muhterem peder dedi. Sizin kongreye dişler ve mideler kongresi adı verilmeliydi. Nikolas doğru dedi. Eğer sözünüzü kesmeme izin verirseniz muhterem peder kendisine güneş kralı denmesini isteyen Ludwig ile boy ölçüştüğünüzü söylerdim. Ludwig tek başına yemeğe oturduğunda ona 4 çeşit çorba, bir keklik, bir sülün, sarımsaklı kuzu eti, 2 büyük dilim jambon, peynir, tatlılar, meyve, kahve ve likör servisi yapılıyordu. Az zaman sonra da hazmetmesi için kaşıkla yenilen türden tatlı çıkarılıyordu önüne. Sözünüzü kestiğim için özür dilerim muhterem peder. Rica ederim. İkinci ya da üçüncü gün ağırlığı 102 okkaya yaklaşan muhterem Dionysos dedi ki, madem ki Paris'te bulunuyoruz, muhterem pederler tanınmış bir kalp doktoruna görünelim. Göründük de ama keyfimiz kaçtı. Hemen sıkı bir perhize başlamamız ve 80 kilo okka değil kadar vermemiz gerekiyordu. 107 okka çeken muhterem Meletios, Efendimiz İsa Hristos'a ve cemaatimize karşı vazifemizi yapabilmek için kilo vermemiz gerekmektedir. Ama diyorum ki bu bolluğa karşı koyacak güç kimde var? Bu seçkin yemeklere karşı koyacak irade kimde muhterem kardeşlerim dedi. Muhterem Dionysos da en azından böyle bir şey kabul edilemez, terbiyesizlik, kışkırtıcılıktır bu, dedi. Muhterem kardeşimiz doğru konuştu. Allah ne zaman izin verirse o zaman Paris'e başlarız, dedik hepimiz. Ötekiler sözlerini tuttu mu muhterem peder? Çünkü siz her nasılsa bunu başarmışsınız, dedi Katerina. Despot tespihini şıkırdatarak gülümsedi. Kısmet olmadı, dedi. Önce muhterem Dionysos 14 ay sonra Allah'ına kavuştu. Muhterem Miletios ise bir yıl çıkmadan öldü. Deniz artık görünmüyordu. Yalnız yakındaki sular verandanın ışığında altın sarısına boyanıyordu. Kiria Maria Mirto'ya, ''Neyin var, seni keyifsiz görüyorum.'' diye fısıldadı. ''Biraz yorgunum, iyi uyuyamadım. Thomas'ı düşünüyordum. Ama o Nisiros'ta, kaplıcalarda doktor. Söylemeye ne gerek? Ama bana öyle geliyor ki onu biraz ihmal ediyorsun.'' Uf, yaptı Mirto nefes nefese. Hemen gidip onu bulacağım. Anula, Kyria Nikolae, dün bize anlatmıştınız. Büyük İskender Halikarnassos'u ele geçirememiş. Bunu biliyor muydunuz muhterem peder, diye sordu. İtiraf edeyim ki bilmiyordum. Anlatırsanız sevinirim. O zaman müsaadenizle anlatayım. Bir saniye sustu. İşaret parmağının ucuyla gür sakalını okşadı Nikolas. 334 yılı Mayıs'ında Pers ordusu Granico'da yenilip dağıldı. Savaştan sonra İskender, Lida'nın meşhur başkenti Sardis'e yürüdü. Şehrin valisi kapıları açtı ve İskender'i karşılamak için kilometrelerce yol yürüdü. Şehri, kaleleri, hazineyi ona teslim etti. Kaistro Nehri Vadisi'ni geçen İskender Efesos'a vardı. Burada onu demokratlar karşıladı. Az sonra da Militos'a girdi. Niyeti Karya'yı ve tabii onun başkenti Halikarnassos'u da ele geçirmekti. Batı Asya'nın en yüksek satrapı, cesur ve işini bilen bir general olan Rodios Minimon idi. Granico savaşı kaybedilince Minimon askerleriyle birlikte Halikarnassos'a gitti. Darius onu kıyı boyu topraklarının, ordunun ve donanmanın kumandanı tayin etti. Şehrin iki sağlam kalesi, üç yanında yüksek ve sağlam surları vardı. Güneyindeki denizi Pers donanması kolluyordu. Şehre erzak temin eden de oydu. Şehre yaklaşan İskender onu kuşatma aletleri olmadan ele geçiremeyeceğini anladı. Alet getirtmek için adam yolladı ama sabredemeyip askerlerine hücum emrini verdi. Şiddetle saldırdılar ama pek çok ölü vererek geri püskürtüldüler. Beklemekte olduğu kuşatma aletlerinin surlara yanaşabilmesi için İskender, Minimon'un şehrin etrafına kazdırmış olduğu 14 metre genişliğinde 7 metre derinliğindeki hendeklerin toprakla doldurulmasını emretti. Okçular ve sapancılar ortaya çıkan herkesi ok ve mermi yağmuruna tutmak için duvarlar boyunca saf düzenine geçtiler. Böylece işçiler hendeği doldurdular. O zamanlarda Mindos'un demokrat Yunanlıları İskender'e gizlice haber yollayarak kaleyi ve şehri ona teslim etmeye hazır olduklarını bildirdiler. Sevgili Nikoli, Mindos tam olarak nerede bulunmaktadır? Gümüşlük işte, arazilerimizin bulunduğu Gümüşlük. Akropolis'in bulunduğu tepede. Şimdi Aris'in oturmakta olduğu babamızın konağı var. Şehir küçüktü ama iyi tahkim edilmişti ve üç kapısı vardı. Dediklerine göre küçücük bir şehrin bu kadar çok kapısı olduğunu gören alaycı Diyojenes gülmüş ve ey Mindoslular, kapılarınızı iyi kapayın, şehriniz kaçmasın demiş. Bütün bunları nasıl hatırlıyorsunuz sevgili Nikolae? Size hayran oluyorum. Teşekkür ederim muhterem peder. Böylece İskender, Mindos'u aldığı takdirde Halikarnassos'u müdafaa edenlerin moralinin bozulacağını hesap etti. Üç alay askerini, okçularını alarak gece Mindos'a doğru yola çıktı. Komplo sökmedi, kapıları kapalı buldu. Kızdı ve hücum emri verdi. O da başarısızlığa uğradı. Çaresiz bir halde Halikarnassos'a döndü. O arada koçbaşları ve diğer aletler de gelmiş bulunuyordu. Ve surları yıkmaya koyuldular. Ama akıllı Minimon iç duvarlar yapılmasını emretmişti. Ve Yunanlılar bunları yıkamadılar. Bir gün Perdikka'nın yarı sarhoş iki askeri yüksek sesli erkeklikleriyle övünmeye başladılar. Surlara tırmanıp nöbetçileri silahlarını aldıktan sonra öldürdüler. Sövüp sayarak kışkırtmaya başladılar. İki taraftan ordular yürüdü. Savaş büyüdü ve çok ölen oldu. Öylesine karışıklık ve kargaşalık vardı ki değişik tarihçiler İskender o anda hücuma geçmiş olsaydı şehri alırdı diyorlar. Günler boyunca daha başka savaşlar yapıldı ama sonuç alınamadı. İskender'in eski düşmanı, cesur ve güçlü bir insan olan Atinalı general Ephialtes, bir grup askerin de kumandanıydı. Askerlerini her biri 1000 kişilik iki küçük gruba böldü. Bunlardan biri hücuma geçerken öbürü meşalelerle kuşatma aletlerini yakmak için harekete geçti. Neredeyse aynı anda Minimo'nun emrinde bir başka grup kargaşalık yaratmak için Tripoli denilen yerden çıkarak yanlardan saldırdı. Çarpışma saatlerce sürdü. Efe Atis öldürüldü ama kazanan hiç kimse olmadı. İskender bir kere daha yanılmıştı. Müdafacılar surların dışındayken ordusunu göndermiş olsaydı şehri alabilirdi. O gece Minimon ümitsiz bir halde ağaçtan olan kendi kulelerini ateşe verdi. Ve birliklerini Salamika'da kalesine ve bu adaya yani Zefira'ya taşıdı. İskender şehre girdi ama zafer yarı zaferdi. Kaleler hasmının elindeydi. Kaleleri almak ve böylece Karya'yı ele geçirmek için İskender Ptolemos'u 3000 piyade ve 200 atlı ile orada bıraktı. Kendisi Likya'ya gitti. Kaleler 333 yazında düştü. Kalelerdeki 2000 asker teslim oldu. İskender bu haberi aldığında Kilikya'da Solus'ta bulunuyordu. Çok sevindi. Orduya şef geldi. Böylece Halikarnassos ile birlikte Mindos ve Triopio yani Knidos, Kallipoli, Tihira, Kavnos ve bütün adalarda düşmüş oldu. Tabii bizim yurdumuz Kalimnos'ta. Dinleyenler Yunanlıların zaferi kazanmış olmasına sevinmişlerdi. Ve despot, sevgili Nikolas'ın bu yerin tarihini yazmakla iyi eğittiğine, çünkü çok az bilgileri olduğunu söyleyerek teşekkür etti. Anula, ya Minimon diye sordu. Çok geçmeden öldüm. Alkiviadis geri döndüğünde herkes uykudaydı. Verandada biraz oturdu, sigara yaktı. Mecibe'yi düşündü. Hafiften sakalını okşuyor, gülümsüyordu. Yorgundu, kalktı. Birkaç volta attı. Aklına geldi. Despotun yeğenleri kapıyı açık bırakmış olmasınlar. Boş ver, yatalım gitsin. Allah'ım başka geceleri de var. Odasına girdi, kapıyı kapattı. Ertesi gün, pazar sabahı erkenden kilisenin çanı hızlı hızlı çalmaya başladı. Alkiviadis, bu şeytan papastamatis. Halbuki ona bu kadar erken çalmamasını söylemiştim diye aklından geçirdi. Ve öbür tarafına dönüp yattı. İçeri Katerina girdi. Hala kalkmadın mı? Senin kilisen bu. Haydi zavallım kalk da birkaç günahın silinsin. Kalkarım şimdi. Kalk, senin elinde çektiklerim yüzünden Allah'tan korkmuyorsan bari insanlardan ve despottan utan. Onu buralara getirdin. Şimdi hemen diye mırıldandı Alkiviadis. Katerina çıktı, annesi Kiria Maria girdi. Ne bu Alkiviadis çocuğum? Hala kalkmadın mı? Hemen kalkıyorum anne. Ama bu kadar erken başlamaları şart mıydı? Dün gece geç geldin. Seni bekliyorduk. Ne haber? Kaymakam bana ziyafet çekti. Haberlerin hepimiz için iyi olduğunu söylüyor. Anayasa yapılmış. Daha fazla bir şey bilmiyorum. Pencereleri açayım senin için. Yoksa yeniden uykuya dalarsın diye korkuyorum. Kiliseye ilk gidenler arasında olmalısın. Alkiviadis sesini çıkarmadı. Üst üste esnedi. Elveda uyku diye mırıldandı. Kiliselerden ve despotlardan bana ne? Kalktı. Pencereye yürüdü ve dışarı baktı. Sabah vaktinin hafif ışığı denizi ve karayı okşuyordu. Derin bir nefes aldı. Ne mutluluk. Bir atlayışta tavuğun üstüne çıkan ibidik beyaz horoza baktı. Çok geçmeden horoz aşağı atladı. Vücudunu ve kanatlarını gerdi. Ve yüksek sesle kikiriku diye öttü. Ağa efendi kendisini keyifli hissediyordu. Yavaştan ıslık çalarak tıraş olmaya başladı. Anadolu kıyısından durmadan insan dolu tekneler ve kayıklar geliyordu. Dalga kıranda iniyorlardı.